Merhaba, Meraklısına Bilim'e hoş geldiniz. Meraklısına Bilim'de bildiğiniz gibi her hafta değişik değişik konuları bilimsel açıdan ele almaya çalışıyoruz. Bu haftaki konumuz da ekonomi. Daha da özelliğe inersek Merkez Bankası, Merkez Bankacılığı, Merkez Bankası bağımsızlığı bu ve bağlantılı konuları süremiz yettiğince konuşmaya çalışacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Refet Gürkaynak. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve bilim akademisi üyesi aynı zamanda. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar efendim.
Sağ olun. Şimdi bu programda diğer programlarımızdan farklı olarak biraz daha popüler bilim programı ekonomi de ya da iktisat da ne dersek diyelim o da bir bilim. Dolayısıyla bunu daha basite indirgeyerek daha temel şeyleri konuşmayı amaçlıyoruz. Bu akşam da böyle olmasını arzu ediyoruz. Merkez Bankası olarak seçtik bugünkü konuyu. Merkez Bankacılığı olarak seçtik daha doğrusu. Biraz genel dünyadan herhalde örnekler konuşuruz ama sizinle daha önce konuştuğumuz üzere de Türkiye'de güzel bir örnek aslında Merkez Bankacılığı konuşmak için herhalde. Dolayısıyla Türkiye'ye de değineceğiz bu akşam. Neyse ilk sorumuzla o zaman başlayalım. Bir kere Merkez Bankası ne işe yarar? Yani bizim o her gün kullandığımız, bildiğimiz fonksiyonu olan o banknotları basmak dışındaki amacı ya da görevi nedir?
Merkez bankalarının tarihsel gelişiminde aslında finansal istikrar, şu anda bizim merkez bankalarını daha çok konuştuğumuz makroekonomik döngüsel istikrardan önce geliyor. Şu demek bu, bankalar ki bu müesseseler aslında Merkez Bankası denmesi de bankacılıktan kaynaklanıyor. Bankalar likidite sorunu yaşayan müesseseler, yapıları gereği. Yani banka dediğiniz müessese sizden vadesiz mevduat topluyor. Her an gidip paranızı çekebilirsiniz. Öbür tarafta uzun vadeli kredi veriyor. Bunun böyle gelişmesinin de tarihi nedenleri var ama niye böyle olduğunu iyi anlıyoruz. Fakat herkes birden bankaya gidip ya ver bana paramı dese, banka işte mesela tarım kredisi verdiyse eğer sök oradaki tohumları ver bana verdiğim krediyi geri diyecek hali yok. Veyahut da yarısı yapılmış fabrikayı sök ver bana krediyi geri diyecek hali yok. Uzun vadeli kredi verdiğiniz zaman bunu paraya çevirmek, aldığınız mevduatı geri ödeyecek hale çevirmek kolay bir iş değil. Bu bankacılık krizlerine yol açıyor ve verimsiz bankacılık krizlerine yol açıyor. O da şu, bu bankalar sağlıksız yapılar, kötü krediler vermiş oldukları için, ne bileyim işte eşe dosta para vermiş oldukları için, batırmış oldukları için aldırmadıklarından değil, işlerini doğru yaptıkları için batabilir hale geliyorlar. Bu tarihte sık sık tekrarlanan bir döngü. Mesela Amerikan Merkez Bankası Federal Reserve yakın bir zamanda kurulmuş bir müessese. 1913'te kuruluşu. Ve kuruluşu da gene 1800'lerin sonları ve 1900 başlarında arka arkaya gelen bir alay bankacılık krizinden sonra Amerikalıların illallah deyip kurmalarıyla ortaya çıkıyor. Nihayetinde amaç şu, ben darda kaldım. Aslında batık değilim. Yani vaktim olsa, kredilerim geri dönse, o kredilerin hepsi geri dönecekler. Ben de mevduatlarımı geri ödeyebileceğim. Ama şu anda bunu yapamıyorum. Onun için birisi bana likidite sağlasın. Bir canımı kurtarırsam aslında ileride ben rahat rahat ödeyeceğim herkese alacağını diyen bankaya kaynak sağlayabilmek. Onun için zaten birçok Anglo-Sakson ülkesinde Central Bank yerine Central Reserve veyahut da Reserve Bank deniyor bunlara. Rezervi tutan müessese. Gerektiği zaman bankalara veriyor. O rezerv para ve o paranın tekeli olmakla merkez bankaları bizim yavaş yavaş bizim şimdi gördüğümüz merkez bankacılığı rolüne de evriliyorlar. Erkence bir noktada hükümetlerin özellikle savaş gibi masraflarını finanse etmeye bankaları dürtmek, buna göre para politikası yapmak vesaireyle de evriliyorlar. Fakat arkasından şurada gözüküyor. O Merkez Bankası'nın kontrolünde olan parayı sıktığınız zaman makroekonomide bir takım etkiler var. Saldığınız zaman başka bir takım etkiler var. Ve makroekonomi kendisi dalgalanan bir şey. Şoklara tabi olan bir şey olduğu için bu aracı o şokları biraz daha yumuşatmak için kullanmak mümkün. Mesela çok çok iyi örneği 1930'lar. büyük buhran. Büyük buhranda büyük bir mali şok geliyor. Makro iktisadi olarak bütün dünya dümdüz oluyor. Türkiye'de etkisi biraz daha az. Türkiye'de de hissediliyor. Ama Türkiye hani o zamanlar epey bir tarım ekonomisi. Onun için de hani iyisiyle kötüsü arasındaki fark o kadar devasa değil. Halbuki daha gelişmiş ülkelerde ama gene de yani Türkiye için de iyi bilinen bir dönemdir hani yarattığı zorlukları. Fakat daha gelişmiş ekonomilerde o zaman da bir anda hani bu niye böyle anlamıyoruz. Ama iyi bir şey olmadığı aşikar. İşte mesela Amerika'da işsizlik %20'lere çıkıyor. İnsanlar aşevili önünde kuyruğa girmeye başlıyorlar. Şimdi burada nasıl yardımcı olunacak? Bizim makroekonomi dediğimiz alan aslında bu dönemde ortaya çıkmış olan bir alan. Bir ucuyla Marx'a gider, bir ucuyla Keynes'e gider. Ve gerçekten makro iktisadi bir takım dinamikler var. Bunları ayrıca anlamak lazım. Tek tek şirketleri, sektörleri anladığımız zaman her şeyi birden anlamış olmuyoruz. Dedirten bir dönem, büyük buhran dönemi. Ve o dönemki merkez bankacılığı anlayışı diyor ki, ya insanlar bir iş yapmadıkları için para da kullanmıyorlar. Para kullanmadıkları için para talebi az. Para talebi azaldığına göre bizim de çok fazla ortada para bırakmamamız gerekir. Buna göre arzı ayarlamamız gerekir. Şimdiki aklımız bunun çok berbat bir para politikası olduğunu söylüyor bize. Şimdiki aklımız diyor ki sen oradan o parayı sıktıkça ben aslında alayım, alışveriş edeyim, işte kredi bulayım, kredi kullanayım vesaire diyene de bunu yaptırmaz oluyorsun. Esas kötü zamanda salmalısın, iyi zamanda sıkmalısın. Bunda anlaması daha zor olan kısmı iyi zamanda sıkmak oluyor. Yani işler iyi giderken neden merkez bankaları, şimdi artık biz bunu merkez bankası para arzını arttırıyor ya da azaltıyor diye görmüyoruz. Doğrudan faiz üzerinden görüyoruz. Bu da geçtiğimiz 30-35 senenin para politikası anlayışının sonucu. Ama gördüğümüz şey şu, hani işler iyi gitmeye başladığı zaman merkez bankası işler galiba biraz fazla iyi gidiyor. Şimdi biz biraz faiz artıralım, insanları biraz daha tasarrufa sevk edelim. Biraz daha az tüketim cazip olsun, biraz daha az işte kredi bulanımla bir işler yapalım cazip olsun diyorlar. Neden böyle dediklerini anlamak önemli. Dünyayı bir sadece para üzerinden düşünmeye başlarsak eğer, ki ben parasal iktisatçıyım, benim uzmanlığım merkez bankacılığı ve para. Ama şu önemli, yani nihayetinde aslında aldırdığımız şey, domates var mı? Gerektiği zaman ameliyat olabiliyor muyuz? Hani mallar ve hizmetler ortaya çıkıyorlar mı? Bunları parayla ölçtüğümüz için param yok diyoruz ama aslında söylediğim şey gelirim yok. Ve o şeyler nasıl ortaya çıkar diye düşündüğümüz zaman işte ya, ortalıktaki tarla miktarı belli, ekilmiş olan domates belli, domates yetiştirecek olan insanlar belli. 3 aşağı 5 yukarı ne kadar domates üreteceğimiz belli. Bu ülkenin normalde ne kadar üretim yapabileceği, ne kadar gelir yaratacağı belli. Buna potansiyel deniyor. Makro iktisadın en önemli kavramlarından bir tanesi. Bir ekonomiyi kendi haline bırakırsanız, normalini bulduğuna nereye gelecek o ekonomi sorusunun cevabı. Para politikası o potansiyeli saygı göstermek zorunda. Yani şunu anlamak gerekiyor. Hani biz benim param yok, onun parası yok, birikinin parası var diye para üzerinden konuşuyoruz ama Merkez Bankası ama birazcık mürekkep, birazcık ya kalbinizi kırdığıma değmez. Basalım parayı, verelim hepinize para dese, ülkedeki köfte miktarı artmıyor. Cerrah sayısı artmıyor. Berber sayısı artmıyor. Ne bileyim işte iktisat dersi veren hoca sayısı artmıyor. Onun için de bu şekilde yapılan para politikasının karşılığında hepimiz birden daha çok yemek yedik, daha çok rahat ettik, çok daha iyi oldu diyemeyeceğimiz aşikar. Anlamak gereken şey o tarafta para politikasının nelere yol açabildiği. Nihayetinde para politikası bir talep yönetimi aracı. Dolayısıyla sizin elinizde belli bir kapasite var. O kapasitenin altındaysanız talebi kapasiteye doğru itebiliyor biraz. Dünyada şimdi zorlaştı bu. Faizler sıfıra yapışınca daha ne yapacağız haline geldi. Türkiye'de mesele değil. Biraz daha itebiliyorsunuz. Veyahut da o potansiyelin üstüne çıktıysanız, kapasitenizin üstüne çıktıysanız, merkez bankacının işi bakıp, ya bir dakika bu ekonomi bu şekilde üretim yapıyor olamaz. Bunun arkasından biz nasılsa gene normalimize döneceğiz. Üretim azalacak. Ve bu olurken bir de enflasyon çıkacak ortaya. Bari buna mani olalım. Kendi inisiyatifimizle normale yumuşak bir şekilde gidelim demek. Merkez bankaları her yerde aşağı yukarı bu işleri yapıyorlar. Talep kontrol eden müesseseler oldukları için üzerine etkileri olan şey bir miktar üretim miktarları çok daha kuvvetli enflasyon. Esas Merkez Bankası'nın bu benim vazifemdir diyebileceği şey enflasyonu kontrol etmek. Dünyanın her tarafında. Ki iktisatçılar olarak bizim de merkez bankacıların da bunu anlaması uzun zaman sürdü. 1800'lerde bu büyük bir mesele değildi. Çünkü altın standardında zaten her şey altına bağlı. Dolayısıyla sizin yapacak pek bir para politikanız yok. Sadece likidite yönetimiyle uğraşıyorsunuz. Ama o altın standardı bir kere bozulduktan sonra 1970'lerde özellikle kalıcı olarak hani para gerçekten bunun arkasında ne var? Hiçbir şey yok. İnsanların buna para demesi var. Demeseler bildiğin kağıt. Bununla nasıl biz para politikası yapacağız? Bunu öğrenmek vakit aldı. 70'lerde Amerika'da mesela enflasyonun %12'leri, %15'leri çıktığı bir dönem var. Sonunda Paul Volcker Merkez Bankası'nın başına geçip ya bu böyle olacak gibi bir iş değil. %12 enflasyonla bu ekonomi sürünür. Biz bunu düzelteceğiz diyor. Birçok merkez bankası için, bankacı için merkez bankacılığı kahramanıdır. Türkiye gene hani hatırlayanlarımız hatırlıyoruz. %80'ler, yüzler, %50'ler enflasyonu 1990'larda gördü. 2001 sonrasında bizde de enflasyon sıkı bir şekilde düştü. Ama dünyanın geri kalanının yaptığı dezenflasyonu biz yapamadık. Yani tek basamağı gördükten sonra tamam canım bu kadar da yeter. Şimdi gene para politikasını talep körükleyelim diye kullanmaya başladık. Halbuki şu fiziki kısıtları hatırlamak gerekiyor. En nihayetinde baktığınız şey ya Merkez Bankası ortalıktaki para ağzını arttırdı. Böyle görmek istiyorsanız böyle görün. Faizleri indirdi. Peki böyle görmek istiyorsanız böyle görün. Ama ülkedeki üretim kapasitesi birdenbire değişti mi? Değişmedi. O kapasiteye tabi olarak talebi körüklediğimiz zaman üretimi arttırabiliyor muyuz? Gene bundan sonra susayım siz arkadaki sorunuzu sorun ama şu örnekler merkez bankacılığının ne zaman iyi işe yaradığı, ne zaman kötü kullanıldığının iyi örnekleri Türkiye üzerinden vermek için. 2008-2009'da uluslararası kriz Türkiye'yi de vurduğunda hakikaten dünyanın geri kalanı krizde ithalat yapmıyorlar. Onların ithalatı bizim ihracatımız. Dolayısıyla dış talep düşük. İhracat için üretim yapmıyoruz. Kriz var. Lafının dolaşması zaten yeterince etkili oluyor Türkiye'de. Onun için iç talep de düşük. Finansman zor. Dolayısıyla toplam talep çok düşük. Ve birdenbire ortaya bir atıl kapasite çıkıyor. Nereden biliyoruz? Yani 2 sene önce bu fabrika çalışıyordu. Bu insan o fabrikada çalışıyordu. Şimdi birdenbire fabrika atıl, bu insan işsiz. Bu kadar yüksek işsizlik bu ülke için normal değil. Biz kendi normalimizin altındayız. Şimdi bunu görüyorsanız ve bu bir talep eksikliği sorunu diyorsanız o zaman talebi nasıl artıracağım diye soruyorsunuz. Merkez Bankası burada bir şey yapabiliyor. Özellikle kredibilitesi olan, güvenilen bir Merkez Bankası bir şey yapabiliyor. Ama o dönemde bu hakikaten yapıldı ve işe de yaradı. Şimdi bakıp mesela 2015'te ya bizim büyümemiz yavaşladı, seçim falan da var. Biraz daha hızlı büyüsek iyi olur. Nasıl yapacağız bu işi? İşte reform yapmak lazım. Onlar çok iş, uğraşmak da istemiyoruz. Merkez Bankası faiz indirince iyi oluyordu. Gene öyle yapsınlar para politikası. Bu sefer hakikaten kendi kapasite sınırınıza oradaki kısıta takılıyorsunuz. Talebi körükleyebilirsiniz. Ama o körüklediğiniz talebin karşılığını üretecek bir kapasiteniz yoksa o zaman insanların almak istiyorum, almak istiyorum, bana böyle bir teşvik verildi demesinin sonucu bir, sizin üretemediğinizin yurt dışından alınması. Onu cari açık olarak görüyoruz. İthalat patlıyor. 2, herkes birden ben alacağım, hayır ben alacağım, en çok ben alacağım diye üşüştüğü zaman fiyatlar yükseliyorlar. Onu da enflasyon olarak görüyoruz. Merkez Bankası'nın yapmaması gereken iş.
Peki şu veya bu para politikasını uygulamakta Merkez Bankası'nın bankalarının ellerinde nasıl araçlar var? Mesela para basmak, faiz indirmek ya da yükseltmek dışında.
Para basmak artık pek bir merkez bankacılığı aracı değil. Yani şöyle görüyoruz dünyayı şimdi. Bu özellikle meraklısında bilim olduğu için bilim tarafından, iktisat her ne kadar bilimse, onu da ayrı bir zaman birileriyle konuşmak istersiniz belki. Ama bir zamanlar gerçekten merkez bankaları para üzerinden iş yapıyorlardı. Yani mesela şu tür kurallara bağlı merkez bankaları vardı gerçekten. Para arzını ben yılda %3 arttıracağım. Çünkü yılda %3 büyüyen bir ekonomi burası. Para arzı da buna göre artacak. Ekonomi büyümesiyle ortalıktaki para miktarının artışı muadil. Onun için de bunun fiyatları bir etkisinde olmaması gerekir. Bu böyle söylendiği zaman gayrimakul değil ama para talebi bu kadar stabil bir şey değil. Para talebi değişebiliyor. Beklenmedik şeyler ortaya çıkabiliyor. Siz eğer elinize ben para arzını bu kadar arttıracağım diye bağladıysanız bakıyorsunuz görüyorsunuz ki mesela o ekonomi bu sene %3 büyümüyor. Bilakis %3 küçülüyor. %3 küçülen ekonomide siz hala para arzını arttırıyorsanız böyle yapmak istiyor muydunuz? Belki istiyordunuz, belki de istemiyordunuz. Ama bu şekilde elinizi bağlamak istemiyordunuz muhtemelen. Bir zaman sonra merkez bankaları dediler ki ya bu para arzıyla oynamak aslında biz miktarla oynuyoruz ama herkesin baktığı şey fiyat. Parayla ilgili fiyat faiz. Esas kontrol ettiğimiz şey faiz. Ve para talebi sağa sola oynadığı için ben para arzında dediğim şeyi yaptığım zaman dahi faiz beklediğim yere gelmemiş olabiliyor. Onun için böyle yapacağıma doğrudan faiz üzerine yapayım ben para politikamı. Şimdi duyduğumuz işte Merkez Bankası faizi 25 bas puan arttırdı, işte 4 puan arttırdı vesaire türü şeyler. Bu anlayışın sonucu. Yani Merkez Bankası diyor ki ben miktarı belirleyip fiyat kendi kendine oynasın diyeceğime fiyatı belirleyeyim. Faiz şu olacak diyeyim. O faizin ortaya çıkması için gereken para miktarı neydiyse ona göre de para miktarını ayarlayayım ondan sonra. Hemen bütün merkez bankaları şimdi bu şekilde işliyorlar. Bunun arkasından gelen 1990'ların bir yerlerinde ortaya çıkıp ondan sonra bayağı hızlanan bir şey şu. Evet ama senin esas derdin faizi belirlemek de değildi. Sen faizi de zaten enflasyonu kontrol etmek için belirliyordun. Ve faizle enflasyon arasında bir bağ var diye böyle yapıyordun. Ama faizi şu yapacağım dedin, yaptın onu. Enflasyon da beklemediğin bir şekilde artıyor ya da düşüyor. Değiştirmeyecek misin o faizi? Değiştireceksen eğer ta baştan faiz üzerine söz vermeyeydin. Enflasyon hedeflemesi dediğimiz para politikası çerçevesinin temelinde de bu var. Esas yapacağın iş enflasyonu kontrol etmekse sözü enflasyon üzerinden ver. Ondan sonra faizi buna göre ayarla. Ne yapman gerekiyorsa onu yap. Bu iyi bir çalışma çerçevesi. Dünyanın birçok ülkesinde, bize benzer gelişmekte olan ülkelerde de, Şili'de, Peru'da, Tayvan'da, Endonezya'da enflasyonun düşmesine vesile olmuş olan bir çerçeve. Bundan başka merkez bankaları aslında bunu yapabiliyorlarsa fazla bir şey yapmalarına her zaman gerek yok. Şu tür durumlarda merkez bankalarının elinde araçlar var. Bazı merkez bankaları hem para politikasından sorumlu, dolayısıyla makro iktisadın döngüsel stabilizasyonundan sorumlu müesseseler, hem de finansal istikrardan sorumlu müesseseler. Bazı ülkelerde bunlar bir müessesede birleşiyor, bir kurumda birleşiyor. Bazı ülkelerde ayrılıyorlar. Birleşmiş olan ülkelerde biz Merkez Bankası üzerinden işte Merkez Bankası bankalara ilişkin şu mevzuatı getirdi, bunu değiştirdi, finansal kurumlara ilişkin şu mevzuatı getirdi, bunu değiştirdi, şu şeyler de görüyoruz. Bunlar aslında bizim merkez bankacılığı diye duymaya alışık olduğumuz işler nedeniyle değil. Türkiye'de mesela BDDK'nın, TMSF'nin yapacağı tasarrufları oralarda merkez bankaları üzerine almış olduğu için gördüğümüz şeyler. Ama öyle olmadığı zamanlarda dahi dünyanın her yerinde merkez bankaları bu finansal istikrar işinin bir miktar işindeler. Çünkü işler patlarsa ve bir likidite krizi ortaya çıkarsa, likiditenin kaynağı her zaman merkez bankaları. Parayı merkez bankası yaratıyor nihayetinde, rezerv parayı. Dolayısıyla merkez bankaları bir şekilde banka regülasyonunun, banka denetlemesinin içinde olmak zorundalar. Bizler de mesela biliyorsunuz merkez bankamız bankaların tutmak zorunda olduğu zorunlu karşılıkları belirliyor. Zorunlu karşılık siz mevduat hesabınıza bir para koyduğunuz zaman banka onun bir kısmını yarın öbür gün gelir de biraz para çekmek isterse mutlaka burada para olsun diye krediye dönüştürmeden tutmak zorunda. Ne kadarını tutmak, en az ne kadar tutmak zorunda olduğunu Merkez Bankası belirliyor. Neden öyle? Çünkü eğer banka bu işi yapmazsa ve bakıp da bir dakika insanlar benden paralarını çekiyorlar, ben de iyi bir Merkez Bankasıyım, aslında varlıklarım var ama o varlıklar para cinsinden değil. İşte burada fabrika, orada tarla, burada tüketici kredisi falan olarak duruyorlar. Onun için ben bu parayı veremiyorum. Bu yüzden batıyorum dememesi lazım. O noktada Merkez Bankası'na gidecekler. Merkez Bankası da o zaman bana geleceksen öncesindeki regülasyonu da ben yapacağım diyor. Her yerde diyor. Bu tür bir kuvveti olduğu için Merkez Bankası'nın bir, nasıl diyeyim, ince ince sopa gösterme becerileri de oluyor Merkez Bankaları'nın. Yani bankacıları çağırıp, arkadaşım biz burada para politikasıyla bir iş yapmaya çalışıyoruz. Siz de ne iş yapmaya çalıştığımızı görüyorsunuz. Ama mevzuatın etrafından dolaşacak yöntemler bulmuştunuz, bakıyoruz. Bizim para politikamız sizi pek bağlamıyor gibi gözüküyor. Orada bizim tam yapmaya çalıştığımızın tersine, işte biz enflasyon düşsün diye burada faizi artırıyoruz. Siz orada kredi genişletecek yöntem bulmuştunuz. Yapmayın onu. Yarın öbür gün bize geldiğiniz zaman sonra üzülürsünüz. Demek merkez bankacılarının demeyi bildiği işlerdendir. Bunu kötü kullanmak da mümkün. Bu sene Türkiye'de örneğini gördük. Bankalar... Buyurun.
Tam burada durabilirim. Gelmişken şeyi soracaktım. Dediniz ki bankalar işte... Pardon, özür dilerim. Merkez Bankası bankalara diyor ki bazen icap ederse... Enflasyon düşsün diye faizi arttırıyoruz vesaire. Böyle araçlar kullanıyoruz diyor dediniz. Şimdi bu Türkiye'de çok tartışılan bir konu ama yani... Doğru enflasyon faiz ilişkisi, doğru orantı mı var, ters orantı mı var ikisinin arasında?
Valla bu Türkiye'de de çok tartışılan bir konu değil. Hani Cumhurbaşkanı enflasyonu azaltmak için faizi azaltmanız gerekir diyor. Ondan başka da bunu pek söyleyen kimseyi ben görmüyorum. Hani böyle bir ekol var aslında filan değil. Bir takım şeyler var. Belki çok kısa vadeli, çok kısa vadeden kastım böyle mesela. Enflasyon, faiz bu ay arttırdınız. Bu 3 ay içinde enflasyon biraz yukarı itici etkisi olabilir mi belki filan diyen çalışmalar arada bir çıkıyor ortaya. Genellikle öyle değil gibi gözüküyor. Ama nihayetinde faizi arttırmanın enflasyonu azaltıcı etkisi olduğu ve enflasyon artışının faizi arttırıcı etkisi olduğu epey düz şeyler. Yani burada hani şey gibi değil, ne gibi değil bilmiyorum ama bunun gerçekten iki tarafı var. Hararetli hararetli tartışılan bir şey. İşte İsviçre'de bilim insanları diyorlar ki yok yok öyle olur filan. Yok öyle bir şey. Buradaki önemli şey şu. İşte mesela şunu söyleyince hemen herkes anlıyor bunu. Bir korelasyon var değil mi? Biz yüksek enflasyonu gördüğümüz yerde yüksek faizi de görüyoruz. Nedensellik nasıl gidiyor? Ve bunu iktisat politikası için kullanacaksak nasıl kullanabiliriz diye soruyoruz. Şunu anlıyorsunuz. Nihayetinde biz faiz dediğiniz şey zaman içinde bir alışveriş yaparken ortaya çıkan bir fiyat. Ve o alışverişi parayla yapıyorsanız eğer, mesela borç vermek parayla yapılan bir şey. Ben size para olarak borç veriyorum ama aslında bildiğim şey şu. Bu parayı bugün size vermekle şu kadarlık boğazımdan kesiyorum. Şunları alabilirdim bu parayla bugün ben. Bir sene boyunca o şeyleri siz alabiliyor olacaksınız. Bir yıl sonunda bana tekrar vereceksiniz paramı. Ben gene alabiliyor olacağım. İki mülahaza çıkıyor ortaya. Bunların bir tanesi şu. Aynı parayı bana geri versen seneye ben gene bunları alamayacağım. Çünkü fiyatlar artıyor bu memlekette. Bu enflasyonun kendisinden de çok enflasyon beklentisi. Sana bugün parayı veriyorum. Bir sene sonra geri vereceksin. Bu önümüzdeki sene içinde ben fiyatların yükselmesini bekliyorum. Sen de onu bekliyorsun. Aynı memlekette yaşıyoruz. Dolayısıyla o kaybım için bir şekilde beni telafi etmeniz lazım. Bana bir kaynak ayırmanız lazım ki ben şunu diyebileyim. Ya tamam, ben bu verdiğim krediyle, bu verdiğim borçla şöyle bir yemek yerdim bu akşam. Hatta bir ay boyunca her akşam öyle yemek yerdim. Bundan bir sene sonra o yemekleri tekrar yiyebiliyor olayım. Bunların fiyatı artacaksa eğer o kadar bana yapacağın ödemeyi arttır. Doğrudan faizi arttırdığımızı görüyorsunuz. Bu sadece benim alış gücümü değiştirmemek için yaptığımız şey. Ondan sonra diyorum ki ya arkadaşım ben bugün de yiyebilirdim bunu. Bu sene içinde herhangi bir günde yiyebilirdim. Bunların hepsinden feragat ediyorum, sana veriyorum. Bir sene sonraya aktarıyorum yiyebileceğim şeyleri. O feragat da bedava değil. Kendi alım gücümü size devrettiğim için de onun bir kıymeti var. Kıymeti olan bir şeyi size devrettiğim zaman da hani hediye veriyorsam veriyorum ama genelde vermiyorum. Onun bir fiyatı var. Reel faiz öyle bir şey. bana enflasyonun üstünde bir şey vermen lazım ki şu işi yaptığıma değsin. Tamam. Şimdi dolayısıyla şunu görüyoruz. Enflasyonun yükselmesi, başka hiçbir şey yapmasanız zaten faizleri yükseltiyor. Türkiye'de uzun vadeli faizlerde bunu olduğum olası görüyoruz. Merkez Bankası dediğiniz bir tane faizi kontrol ediyor. Genelde bankalar arası piyasadaki gecelik faiz. Biz görmüyoruz bile onu. Yani hani hiçbirimiz banka değiliz. Gecelik faizle iş yapmıyoruz. O faizi kontrol edip daha uzun vadeli, işte sizin benim kredi aldığımız, verdiğimiz faizleri etkileyen bir müessese. Ve eğer Merkez Bankası'nın işini iyi yapmıyorsa, o zaman biz şunu görmeye başlıyoruz. Ha, Merkez Bankası salmış, enflasyon yükseliyor, daha da yükselir. Riski de arttı. Onun için şimdi ben kredi vereceksem aman nereye lazım? Buna gelmeye başlayınca birdenbire şu tür şeyleri sık sık görür olduk. Merkez Bankası'nın faiz arttırması bekleniyor. Arttırmıyor ya da bilakis azaltıyor. Türkiye'de uzun vadeli faizler düşmeyip yükseliyorlar buna karşılık. Çünkü enflasyon riski yükseldiği zaman insanlar zaman içinde yaptıkları alışverişe o riskin fiyatını yansıtmaya başlıyorlar. Şunu da gördük. Kasım ayında Merkez Bankası kuvvetli bir faiz artırışı yaptığı zaman o gün Türkiye'de daha uzun vadeli faizler azaldılar. Şimdi bu şunu gösteriyor. Daha önce yapılan para politikası akıl almaz berbatlık bir para politikasıymış. Siz eğer hakikaten kredi koşulları yumuşasın istiyorduysanız bu yaptığınız para politikasıyla, bu yarattığınız enflasyon riskiyle kendiniz aslında ayağınıza sıkıyordunuz. Bunun arkasından gelen sizin sorunuzun ikinci kısmı. Şimdi şunu anlattım. Enflasyon yükseldiği için faizler yükseliyorlar zaten. Bu piyasada kendi kendine olan bir mekanizma. Öbür tarafından Merkez Bankası'nın bilinçli olarak yaptığı para politikası geliyor. Yani enflasyon yükselecek gibi olduğu zaman aman enflasyon yükseliyor, işte uzun vadeli faizler yükselecekler, bilmem ne iş buraya gelmeden insanlar orada Merkez Bankası var, enflasyon yükselmesine müsaade etmez. Etmeyeceği için uzun vadeli faizlerin bu şekilde değişmesine gerek yok şimdi desinler. Merkez Bankası'nın bunu yapma yöntemi şu. Bakacak diyecek ki ya bir dakika enflasyon niye yükselir? Talep çok hızlı artıyor mesela. Talep niye çok hızlı artıyor? Kamu harcaması çok hızlı artıyor mesela. Dünyada çok yaygın bu. Seçim yılı olduğu için kamu harcamaları hızlı artıyorlar. Aklı başında Merkez Bankası'nın yapacağı şey faizi yükseltmek bu sırada. Ondan sonra tabii iktidarlar bas bas bağırıyorlar. Sadece bizde değil, her yerde. Seçim yılında Merkez Bankası faiz arttırıyor. Bu muhalefetin Merkez Bankası gibi davranıyor. Ya Merkez Bankası işini yapıyor. Sen eğer enflasyona yol açacak maliye politikası yapıyorsan Merkez Bankası'nın işi de enflasyonu kontrol etmek. O da buna mani olacak. Para politikasını yapacak. Bu tabii verimsiz bir iş. İkisi de aslında devlet olan Merkez Bankası'yla maliyenin bir tanesi iterken bir tanesi çekiyor. Birbirlerini dengeliyorlar. Bir şey olmamış oluyor. Ay ben yapmasaydım bu işi daha iyiydi. Ama enflasyon kontrolü bu şekilde işleyen bir şey. Merkez bankalarının da esas enflasyon kontrol aracı aslında kredibiliteleri. Yani iyi işleyen bir Merkez Bankası, yaptığı işi doğru yaptığına halkını inandırmış bir Merkez Bankası, çok fazla faizle oynamadan zaten enflasyonu kontrol ediyor. Çünkü enflasyonu yaratan bizleriz. Bizim fiyatlama davranışımız. Enflasyon olacağını düşündüğümüz zaman sağımdaki solumdaki fiyatını arttıracak. Ben de fiyatımı arttırayım. Nasılsa fiyatlar artıyor, yüksek maaş artışı isteyeyim. Nasılsa fiyatlar artıyor, o maaş artışını verebilirim ben. Bu düşünceler kendi içinde bütün fiyatları yukarı iten bir şey. Enflasyon böyle ortaya çıkıyor zaten. Eğer ya yok hani Türkiye'de işte oradan şok gelir, buradan şok gelir bir şeyler olur ama enflasyon işte %4.5-5.5 arasında dalgalanan bir şeydir dedirtebiliyorsanız o Merkez Bankası kredibilitesi. O zaman artık şimdi bizde olduğu gibi canla başla tepinerek iş yapmanıza gerek olmuyor. Zaten sizin için işi insanlar yapıyorlar. Nasılsa enflasyon 5.5'un üstüne çıkmaz diyen insanların ülkesinde para politikası yapmak zor bir iş değil. Onu dedirtebilen Merkez Bankası, kredibilitesi olan Merkez Bankası. Onu dedirtmenin yolu da şu, aslında böyle olduğunu anlıyoruz. Ya ben hani 5.5 değil de 10.5 olacağını düşünürsem, Merkez Bankası hayatta müsaade etmez ona. Öyle bir faizi çıkartır, öyle bir talebi boğar ki gerekirse Merkez Bankası eliyle durgunluk yaratır. Ama enflasyon %5.5'un üstüne çıkmaz burada diyorsanız Merkez Bankası'nı da bu durgunluk yaratmaya itmiyorsunuz o zaman. Zaten enflasyon muhtedil oluyor. İyi merkez bankacılığı böyle çalışan bir şey. Bu cevabın içinde bir seferde şeyleri de duydunuz. İşte Merkez Bankası'nın şeffaflığı, kredibilitesi, bağımsızlığı neden önemli? İnsanlar orada Merkez Bankası var. İşini yapacak, enflasyonu nasılsa kontrol edecek diyorlarsa enflasyon kolay ve ucuz kontrol edilebilir bir şey.
Peki dünyanın başka yerlerinde özellikle Batı'da ya da Çin doğru bir örnek olur mu bilmiyorum ama Japonya'da örneğin Merkez Bankası bağımsızlıkları nasıldır? Yani hepsinde aynı boyutta mıdır yoksa bağımsızlığın dereceleri var mıdır? Ne durumdadır oralarda bağımsızlık konusunda merkez bankaları?
Çin benim çok iyi bildiğim bir örnek değil. Dolayısıyla oraya girmeyeyim. Diğer yerlerde kuvvetli bir bağımsızlık var. Ve o da dünyanın genelinde yaşanmış olan, Türkiye'deki düzeylere gelmese de yüksek enflasyon dönemlerinden ancak böyle çıkılabileceği anlaşıldığı için var. Bazı ülkelerde hani epey kutsal metin muamelesi görüyor. Mesela Almanya'da Bundesbank'ın bağımsızlığı çok kıymetli bir şey. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan bir müessese ve hatırada Weimar Almanya'sı hiper enflasyonu varken ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani bir kere daha böyle olmak istemiyoruz. Bizim BUBA deniyor. İşte BUBA'mız var orada. Bundesbank markın değerini kontrol eder. O markın değerini kontrol etmek, markın lira karşısındaki değerini değil, markın patates karşısındaki değerini kontrol etmek. Enflasyona müsaade etmeyecek. Onun için mesela Almanlar bayağı hani istemeyerek ve siyasi olarak biz bunu yapıyoruz ama lanet olsun da para birliğine giriyorlar. Çünkü hani o sevgili merkez bankalarından feragat etmeleri gerekiyor. Artık merkez bankacılığı işini Avrupa Merkez Bankası'na aktaracaklar. Kabul etmelerinin koşulu da o merkez bankasını Bundesbank'ın yanına kuracaksın ve Bundesbank'ın suretinde yaratacaksın. Onun için böyle. Dolayısıyla mesela Avrupa Merkez Bankası bu 2010'dan beri gördüğümüz Fed'in de yaptığı, Amerikan Merkez Bankası'nın da yaptığı daha ne diyeyim yaratıcı merkez bankacılığı işlerinde işte faizi sıfıra kadar indirdik. Onun üstüne şimdi bono da alalım, işte onu da alalım, bunu da alalım. Sizin elinizde bir ısırılmış bir sandviç görüyorum. Onu da alalım. Hani verelim size bir şekilde bir likidite atalım, para atalım üstünüze. Bir noktada ne yapacağım ben bunu deyip harcamaya başlarsanız iyi olur. Talep eksikliğinden ölüyoruz burada. Avrupa Merkez Bankası bunu yapmakta her seferinde zorlanıyor. Çünkü Bundesbank ölümü gör yaptırtma bunun diye bağırmaya başlıyor. Onların hala büyük derdi hani bizim baktığımız yerden şöyle gözüküyor. Ya sen enflasyon %2 olsun istiyorsun. Birin üstüne çıkartamıyorsun bir türlü. Bırak olsun biraz enflasyon. Onlar da yani enflasyonun fazla düşüyor diye bir şey olmaz. Çok da kötü değil o. Bırak öyle olsun. Şimdi iti veririz. Hani bir iteriz bir şey olmaz. İki iteriz bir şey olmaz. Üçüncü itişimizde fazla oluverir. Allah korusun enflasyon %4'e falan çıkar. Öyle rezillik olmaz. Buna müsaade etmemek için çok da elleşmeyelim bunlarla iş yapıyorlar. Çok güzel örneklerinden bir tanesi, sorduğunuz soruya verilecek iyi bir örnek. Macaristan biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin hani her türlü demokratikleşme, basın özgürlüğü, siyasi özgürlükler, aklınıza ne gelirse tarafında her şeyini ihlal eden bir şekilde iş yapıyor. Fakat Merkez Bankası'yla Nevzet Bank'la uğraşmaya başladıkları zaman orada gerçekten birdenbire şey çıktı ortaya. Bunu yapamazsın çünkü orada kanun var. Kanun var gerçekten Avrupa Birliği'nin kurucu hükümlerinden, kurucu hükümler şimdi hukukçu olarak bilmeyerek kullanmış olmayayım ama oradaki kuvvetli ve açık hükümlerinden bir tanesi o Merkez Bankası bağımsız olacak, elleşmeyeceksin onunla. Onu yapmak çok daha zor bir şey olarak ortaya çıktı. Ne bileyim ben işte gazetelere el koymaktan. Amerika'da da Merkez Bankası'nın kuvvetli bir bağımsızlığı var. Şunları yani Türkiye'de yaşayan insanlar yok, hepimiz anlıyoruz. Bağımsızlık vesaire. Bunlar kanuna ne yazarsanız yazın. Uygulamadan gelen şeyler nihayetinde. Ve halkın talep etmesi gereken şeyler. Yani Trump Amerika'nın altının üstüne getirdi. Hani çok bozamadığı müesseselerden bir tanesi Merkez Bankası. Orayla elleşmek kolay değildi Trump için dahi. Çünkü o kıymetli müessese ve bozarsan toparlaması zor. Yaptığı işte önemli işe geldi. Türkiye'de şu anda bu kadar kuvvetli bir anlayış yok. Yani insanlar aslında Türkiye'de de enflasyon düşük olabilir. Biz bu kadar enflasyon ızdırabı çekmiyor olabiliriz. Biz de hak ediyoruz fiyat istikrarı olan bir ülkede yaşamayı demeyi düşünemedikleri, bunu talep edemedikleri için ya Merkez Bankası'na böyle yapıyorsun, senin yüzünden biz bu enflasyonla yaşıyoruz da diyemiyorlar. O da bir denge. O zaman Merkez Bankası'na böyle şeyler yapılabiliyor. Dünyanın geri kalanında Merkez Bankacılığı epey daha bağımsız. Ama burada gene şunu hatırlamak gerekiyor. O Merkez Bankası bağımsızlığı zamanının gereği olarak bağımsızdı. Enflasyon meseleyken enflasyonu düşürme yöntemi olarak Merkez Bankası'na müsaade etmek zorundasınız. Bu bağımsız. İstemediğim şeyi yapacağı zaman da yapabilir gerçekten demek zorundasınız. Bizim Merkez Bankası kanunumuz tam da böyledir mesela. Çünkü 2001 sonrası kanunudur. Ve mesele enflasyon, öyle bir Merkez Bankası kanunu yazalım ki bu kanunla Merkez Bankası o enflasyonu kontrol edebilsin. Şimdi o kanuna rağmen biz Merkez Bankası'na bu işi yaptırmayalım dünyasında yaşıyoruz.
Peki son olarak bir 5 dakikamız kaldı. Merkez bankaları ve daha özel aslında Türkiye'yi sorayım. Öyle bitirelim. Yine Türkiye'den bahsederek bitirelim. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz, bir de bunun üzerine tabii malum koronavirüs salgını geldi. Bütün dünya ekonomilerini etkiledi de elbette bizde de durum çok da parlak değilken bir de üstüne bu geldi. Yani bütün çözümü Merkez Bankası'ndan beklemek mümkün mü ekonomideki tüm sorunları gidermek için? Yani kısacası amiyane tabirle sihirli değnek var mı elinde Merkez Bankası'nın?
Siz arka arkaya bütün kritik soruları sordunuz. Elbette yok. Ve bu Türkiye'ye has bir mesele değil. Dünyanın birçok yerinde böyle olduğunu 2008-2009'da gördük. Bizim çok iyi bir merkez bankamız var. Bu insanlar ne yaptıklarını iyi biliyorlar. İktisat politikasından yönetiyorlar. Dolayısıyla onlar yönetsinler. Şimdi ne oldu? Şimdi kriz oldu. İşte bu krizden de Merkez Bankası çıkartsın. Halbuki Merkez Bankası'nın elinde aslında bir araç var. Hani bu kelimeyi ben kullanmış olayım. Düdük gibi bir faiz kullanıyor Merkez Bankası, değil mi? İşte bankalar arası gecelik faiz. Yani 3 olsa ne olur, 5 olsa ne olur diyeceğiniz bir şey bu. Bir şey oluyor gerçekten tabii. Ama nihayetinde mesela sizin derdiniz gelir dağılımıysa, o bir araçla gelir dağılımının kuvvetle hedeflenemeyeceğini görüyorsunuz. Etkisi yok değil. Ama o kadar dolaylı zayıf bir etkisi var ki gelir dağılımı üzerinde. Ben gelir dağılımını Merkez Bankası'na vereceğim diyorsanız aslında aldırmıyorum bu işi, yapamasınlar diyorsunuz. Bizi bu krizden Merkez Bankası çıkarsın diyorsanız aslında yani çok da aldırmıyorum krize. Çünkü Amerikan Merkez Bankası da, işte Avrupa Merkez Bankası da, İngiltere'de, Japonya'da bunların hepsi faizlerini çok hızlı bir şekilde sıfıra indirdiler. Sıfır faiz şu demek. Ben size bugün 100 lira veriyorum. Bir sene sonra siz bana 100 lira geri veriyorsunuz. Tamam. Şimdi bunun altına indiğiniz zaman ben size bugün 100 lira veriyorum. Siz bana bundan bir sene sonra 95 lira veriyorsunuz. Yani vermeseydim 100 lira mı olacaktı? Vermeyeceğim ben onu. Buna rağmen dünyanın çeşitli yerlerinde hafif negatif faizler var. Yani -0.5, -75 bas puan civarında. Şu nedenle hani çok paranız varsa eğer o parayı saklamak da bir bela. O parayı siz üstünüze tutmak veyahut da işte böyle hani evinizde tutmak ya da bankanızda tutmak istemediğiniz için, Merkez Bankası'na park etmek istediğiniz için Merkez Bankası sizden bir ücret talep edebiliyor. Ama o ücretin çıkabileceği yer çok değil. Çünkü en negatif faiz İsviçre'de -75 bas puan. Yani -1'in 1/4'ü 75 bas puan. Orada Merkez Bankası bankalara ya ben görüyorum siz bu parayı bayağı nakit olarak benden alıp biz kendimiz kale yaparız buraya, kasa dik koyarız, ordu tutarız filan demeye başladınız. Yapmayın öyle şeyler. Benim para politikam o negatif faizi gerektiriyor. Siz de parayı ben para olarak tutacağım, faizde sıfırda tutacağım numarasına gitmeyin. Asabımı bozmayın benim dedi. Demin bahsetmiştik bundan. Ama bir taraftan da şunu görmüş oldu. Buradan çok daha aşağı gidecek halim yok benim. O nominal faizin, bizim faiz diye bildiğimiz sayının gidebileceği bir en düşük yer var. Oraya gidip tosluyor. Oraya geldikten sonra ne yapacağız? Oraya geldikten sonra artık yapılacak iş maliye politikası. Yani faiz sıfırken hani aklı başında bir maliyenin şunu görebiliyor ve yapabiliyor olması lazım. Sıfır faizle borç alıp harcayabiliyorum. Bu ekonomide talep eksiği var. Bari ben harcayayım. Şimdi Amerika'da işte cumhuriyetçilerin damarı tuttuğu için Avrupa'da iyi zamanlarda özellikle işte İrlanda, İspanya, Yunanistan, Portekiz, İtalya çok harcamış oldukları ve borç alacak halleri kalmadığı için işte başka yerlerde başka nedenlerle bu yapılmadı. Birçok asli işi bununla uğraşmak olan kişi, kurum dönüp Merkez Bankası'na bakalım daha ne yapacaksın dedi. Merkez Bankası hani ben bir şey yapmayacağım, siz ne yapacaksanız yapın diyemediler. Bakalım ne yapacağız diye çeşitli hokkabazlıklar icat ettiler. Bir kısmı biraz işe yaradı, biraz işe yaramadı. Ama bunun kuvvetli bir olumsuz yan etkisi sanki her ne sorun varsa bunu Merkez Bankası çözebilir algısı yaratmak oluyor. Bu gayet yanlış. Türkiye'de de yaygın. Yani bizim Merkez Bankamız da yakın geçmişte döviz kurundan cari açığa, büyüme hızından işsizliğe, aklınıza gelecek her konuda kredi genişleme hızından konut fiyatlarına bilmem neye ben buna ilgileniyorum, aldırıyorum, bakıyorum, ediyorum dedi. Şimdi birisi bunu dediği zaman başkaları iyi yap o zaman diyorlar. Halbuki sizin elinizdeki o tek bir tane araç bu 50 tane amaca birden ulaşmanıza izin vermiyor. Hepsini yarım yamalak yapıyorsunuz. Onun için hakikaten önemli bir şey. Merkez Bankası'nın kadir olduğu işin ne olduğunu anlayıp buna elindeki araca göre hangi amacı vermek gerektiğini düşünmek. O sorunun cevabı mütemadiyen Merkez Bankası'nın enflasyon stabilizasyon görevini ver. Enflasyonu kontrol etsin. İyi yapacağı iş o. Başka işleri verdikçe o işleri düzgün yapmayacağı gibi asli işini de yapamaz hale getireceksin. Dünyanın çeşitli yerlerinde bunu görüyorum. Türkiye'de kuvvetle görüyoruz.
Hocam süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim. Büyük keyif aldım. Bu sorularınız için de özellikle teşekkür ederim. Hani ben hazırlayıp size yollamış olsaydım bu kadar iyisini düşünemezdim. Elinize sağlık, aklınıza sağlık. Tekrar teşekkür ederim. İzleyenlerin anlayışı şey olmuştur.
Öyleyse ne güzel. İnşallah izleyicilerimizin de hoşuna gitmiştir. Profesör Doktor Refet Gürkaynak, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve Bilim Akademisi üyesi. Bir kez daha teşekkür ederim ona. Ve izleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür edelim. Bir sonraki meraklısına bilimde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
İyi akşamlar efendim.